tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izindeyiz. Yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Recep Öktem, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi hocam merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz Güray hocam.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam şimdi ben telefon numaralarımızı anımsatayım dinleyicilerimize. Kitap armağanımız var, soruları var, yorumları var dinleyicilerimizin. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Hemen hocamıza soruyorum. Bu haftaki armağan kitabımız hangisi hocam?
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından Osmanlı Devlet Toplum İlişkisinde Şikayet Mekanizması ve İşleyiş Biçimi adlı eseri hediye ediyoruz. Ödüllü bir eser bu. Kurumumuz yayınlarından geçen yılki ödüller içerisinde TÜBA tarafından tarih ve bilim ödülü aldı. Doçent Doktor Murat Tuğluca tarafından hazırlanmış olan bu akademik çalışma gerçekten adalet ve hukuk teşkilatımızın önemli bir noktasını dile getiriyor. Şikayet mekanizması. Osmanlı Devleti'ndeki şikayet mekanizmasını, yani hukuk içerisinde toplumun sorunlarının devlete nasıl arz ettiğini, hakimiyet anlamında en üstte bulunan hükümdarın yargı gücünü ve hükümet mekanizmasını ele alıyor. Ve hükümet mekanizmasının tabii ki bu şikayetleri nasıl çözüme kavuşturduğunu, nasıl ele aldığını, dinlediğini, arzu halleri vesaire ele alıyor. Güzel bir eser ve ilginç bir konuyu, önemli bir konuyu inceliyor.
Hocam bir döneme ilişkin değil galiba. Osmanlı'nın başına sonuna kadar dönem kitabı olarak mı tanıtabiliriz, ne söyleyebiliriz?
Bu Osmanlı devlet toplum ilişkisini anlatıyor ama genel anlamda girişinde Türk ve İslam tarihinden, dünya tarihinden karşılaştırmalar da var. Devlet toplum ilişkisinde şikayetin nasıl ele alındığına dair geçmişten başlayarak bir giriş var. Ardından da özel olarak tabii ki Osmanlı devlet toplum ilişkisinin işleyişine dair klasik dönemden başlayarak 17. yüzyılı özellikle ele alıyor. Daha çok 17. yüzyıl şikayetnameleri üzerine bir inceleme yapıyor.
Hocam birazcık özet daha vermek gerekirse bu şikayet mekanizması bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizde de önemli ama o zamanlarda herhalde halkla devlet arasında, bireyle devlet arasındaki bağı güçlendiren, pekiştiren bir süreç galiba.
Elbette adalet mekanizması Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren kendi içerisinde de yenilikler yaşadı. Osmanlı hükümdarları adaleti kendilerinin geleceği istikbali açısından olduğu kadar devletin sahibi olan millet ya da toplum açısından da vazgeçilmez bir harç olarak görüyorlardı adalet harcını. Bu amaçla adaletnameler yayınlıyorlardı. Adaletnamelerin yayınlanma gerekçelerine baktığımız zaman toplumdaki var olan ihtiyaçlar ve taleplerdir. Yani bir nevi şikayet mekanizmasının burada da işlediğini söyleyebiliriz. Osmanlı hükümdarı bir ferman yayınlayacaksa, bir kanunname ya da adaletname yayınlayacaksa bunun öncelikle şikayet ve taleplere göre ayarlandığını söyleyebiliriz. Yani bir yerde ekonomik problemler, vergiyle ilgili sıkıntılar veya bir felaket yaşandıysa bunun çözümünü Osmanlı Devleti kendisine gelen şikayet ve arzu hallerden ele alarak çözmeye çalışıyor, üretiyordu. Osmanlı Devleti kendisini yeni fethetmiş olduğu bir coğrafyada iskan politikasını ele alırken de yerleşik eski halkı da fazlaca rahatsız etmeden onun önceden alışık olduğu hukuku da mümkün olduğunca törpüleyerek ama bir oranda da koruyarak, yani memnun olduğu hukuk normu neyse onu da kabul ederek işletiyordu. İşleyiş mekanizması çok insan merkezli bir mekanizma. Osmanlı Devleti insancıl merkezli bir adalet anlayışına sahipti. Dolayısıyla birey ve toplumun genel veya özel talep ve şikayetlerini en üst mercideki hükümdar, padişah dinliyor ve belli mahkemelerde bunlar gerektiğinde hükümdarın vekili veya kendisi tarafından da bizzat dinlenerek çözüme kavuşturuluyordu. İşte buna dair örnekler var burada. Yani yeri geldiğinde padişahın da yargılık konuları dinlemek zorunda kaldığını ve kendisine dair şikayetleri de cevaplandırdığını biliyoruz. Yani kendisiyle ilgili şikayetleri de padişah cevaplandırmak zorunda. Fatih Sultan Mehmet Han'ın mesela kendisinin yargılandığını biliyoruz. Kendisinin bizzat
kadı çünkü hakkında şikayet var hocam, aracıyla
evet. Tabii yargılandığını biliyoruz. Yine Yavuz Sultan Selim Han evet çok büyük seferleriyle, fetihleriyle bilinen bir hükümdardır. Suriye, Mısır bölgesini aldıktan sonra bu bölgedeki geçmişten gelen hukuku korumak amacıyla hukukçular ve kadı, olağanüstü yetkiler taşıyan kadılar atadığını görüyoruz. Bu kadıların bir komisyonla çalıştıklarını görmekteyiz. Öyle ki bu komisyonlar kesinlikle hukuk ekseninde hareket etmeye çalışıyorlar ve mümkün olduğunca suistimalleri en aza indirmeye gayret ediyorlardı. Yani bir yerde toprak reformu olmak zorundaydı fetihten sonra. Çünkü eski hukukun yerine yeni hukuk ile yönetileceğini bilen Memlük toplumunun, Memlük devleti sınırlar içerisindeki ahalinin bir takım tapu ve kayıt tutarsızlıklarının tespiti gerekiyordu. Veya işte yeni el değiştiren bir toplumda çok sayıda belge sahtekarlığı oluşabiliyor. Bu belge sahtekarlığının ya da uydurmacılığının tespiti gerekiyordu. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin kendi içerisinde yaşamış olduğu travmalı dönemlerde, mesela Celali isyanları sırasında çok ilginçtir. Devletin tapu binalarının yakılmaya çalışılmasının amaçları vardır. Yani tapu binasının yakılması 16. yüzyılda, 17. yüzyılda Celali isyanları sırasında arşivlerin yakılması gibi şeyler görülür. Neden? Çünkü orada devletin kayıtları vardır ve bu kayıtlar oradaki celalilerin işine gelmemektedir. Yani yok edilmesi bir anlamda o isyancıların temel amacıdır.
Dolayısıyla yani toprağa sahip çıkacak.
Tabii evet. Toprak ve arazi kanunnamelerinin mümkün olduğunca toplumsal sorunlara da dönüştüğünü, şikayetleri artırdığını, yer yer asayiş sorunlarına da neden olduğunu biliyoruz. Padişah geleneksel anlamda Selçuklu toplumunda iki günde divan-ı mezalim dediğimiz bir adalet divanı toplardı ki bu Osmanlı Devleti de çoğunlukla bunu uygulamıştır. Genellikle bu adalet divanları pazartesi ve perşembe günleri toplanıyor. Ve bu günleri adalet dağıtma günü olarak ilan etmiş hükümdar. Neden pazartesi ve perşembe? Çünkü bu günlerin özel olarak İslam peygamberinin ve daha önceki peygamberlerin de uyguladıkları bir adalet günü olarak benimsenmesi söz konusu. Hazreti Ömer radıyallahu anh da olduğu gibi veya eski Türk devletlerinde genel anlamda adaletle ilgili bir takım uygulamalarda bununla da birleşerek yani İslam geleneğiyle Türk devlet geleneğinde yer alan könilik anlayışı yani adaleti topluma dağıtma anlayışı bir araya geldi. Ve Osmanlı toplumunda şer'i ve örfi hukuk dediğimiz bir yazılı hukuk külliyatı ortaya çıktı.
Evet hocam. Bu konuda da Güray hocamız bizleri aydınlattı ama bugünkü konularımız farklı. Sohbetimize başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Güray Kürpük hocamızla sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sultan Abdülhamit Han dönemindeyiz geçen haftadan devamla. Hocam şimdi bu döneme ilişkin konu başlıklarımız çok. Osmanlı-Rus savaşları var, isyanlar var. Baskı istibdat diye adlandırılan rejimin sertleşmesi meselesi var. Ayrılıkçılık hareketleri var. Fikri akımlar var. Fakat yenileşme hareketleriyle de kalmıştık geçen hafta. Oradan devamla savunma sanayindeki gelişmeler, ordunun modernizasyonu, ekonomi, maliye, bayındırlık gibi bunları toparlayalım hocam. Vakit kalırsa ayrılıkçı hareketlere geçelim ardı sıra.
Şimdi burada özellikle dinleyicilerimiz açısından şunu itiraf edeyim. İkinci Abdülhamit dönemi bizim buradaki programımızda yarım saatte anlatabileceğimiz bir konu olmayacağı gibi.
Evet hocam.
Biz burada tadımlık
açık
şeyler anlatabileceğiz. Evet. Dinleyicilerimiz açısından da, güncel tarih ve bilgi açısından da önemli olduğunu düşündüğümüz bazı şeyleri paylaşabileceğiz. Yoksa hocam, evet, hocam şu konuya değinmedi, bu konuya değinmedi gibi akıllarında kalmasın hiçbir şey. Merak etmesinler. Eğer soruları varsa e-mail programlarımız, e-mail adreslerimiz vesaire hepsi var. Sorularını yönlendirebilirler elbette.
Hocam hiç değilse başlıklar halinde, evet.
Abdülhamit Han dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin günümüz halini etkileyen yenileşme dönemidir. Yani Osmanlı Devleti'nin yenileşme hareketlerinin çok uzun süren bir periyot olduğunu söyleyebiliriz. Tarih süreci içerisinde Abdülhamit Han da bunun bir halkasıydı. Ve neticede yönetim tarzı ve anlayışı olarak kendisinden öncekilerden ve sonrakilerden ayrılan bir takım özellikleri de vardı. Bunları da özellikle vurgulamamızda yarar var. Yenilikçi bir padişah. Çok iyi yetişmiş, yurt dışı görmüş. Yani Kahire'ye Abdülaziz Han'la birlikte gitmiş, Londra'ya gitmiş, Paris görmüş, Avrupa şehirlerini bilen, Balkanları, Anadolu'yu çok iyi görmüş, gezmiş. Ve gerçekten de yenilikçi olmanın yanı sıra kendi donanımları açısından da, tecrübesi açısından da iyi bir şehzadelik hayatı geçirmiş bir hükümdar olarak tahta getiriliyor. Ve bir pazarlıkla tahta getiriliyor. Ardından Osmanlı-Rus savaşlarının vermiş olduğu büyük siyasi askeri buhran neticesinde meclisi feshetmek zorunda kalıyor.
Hocam
kendi
ne
ilan etmiş olduğu, kendi ilan etmiş olduğu kanuni esasi askıya almak zorunda kalıyor.
Hocam tahta çıkışında az önce bir pazarlıktan söz ettiniz.
Bu pazarlık meşrutiyeti ilan pazarlığıydı. Yani kanuni esasinin ilan edilmesi ve meşrutiyet meclisinin açılması, meclis-i umuminin açılması anlamında seçimin yenilenmesi ve yapılması isteniyordu. Abdülhamit Han bunları kabul etti. 5. Murat tahttan el çektirilerek, ki cülus merasimi dahi yapılamamıştı, Abdülhamit Han törenle tahta cülus etti. Ancak başlayan ve uzun süren bir savaş, 93 Harbi dediğimiz bir savaş ve artan saldırılar, Balkanlardaki isyan hareketleri, ayrılıkçı hareketler bu dönemde dikkatimizi çeker. Ve bu olaylar sırasında üstüne üstlük iç isyanlar da vardır. Yani Osmanlı Devleti'nin iç isyanları dediğimiz, yani Anadolu'da ve Rumeli'deki isyanların da birbiri ardında İstanbul isyanıyla, askeri darbe girişimleriyle filan da bir araya gelmesi hemen öncesinde söz konusu olmuştu. Ki bunlardan birisi Çırağan Baskını dediğimiz bir olaydı ki bunlarda da örgütsel faaliyetler olduğu bütün tarih kaynakları, belgeler, bilgiler ışığında görülmekte. İşte bu krizler, üst üste gelen bunalımlı yıllar ve bir savaş, meclisin çalışmasındaki kendi iç homojensizlik veya kendi iç dinamikleri açısından baktığımız zaman meclisi mebusanın ortak bir karar verebilecek milli bir meclis olamaması,
uyumlu
ve Ruslara karşı Çarlık Rusyası'nın Osmanlı Devleti topraklarına işgal ederek ilerleyişine karşı savaş ilan edemeyen bir meclis olması gibi çok çok hayati ve Osmanlı Devleti'nin başkentinin dahi istila altında kalma tehlikesi geçirdiği bir döneme doğru gitmesi aslında Abdülhamit Han'ın eline meclisin bu şartlar altında çalışamadığı ve devletin güvenliği, vatanın bütünlüğü, Memaliki Mahrusya'nın savunması açısından kendisine verilen görevleri yapamadığı gerekçesiyle fesine götürmüştür.
Hocam bir sorum daha var. Bu pazarlıkta pazarlığın taraflarından birisi Sultan II. Abdülhamit Han'sa diğeri kim?
Mithat Paşa ve tabii ki kanuni esasi taraftarı olan genç Türkler veya genç Osmanlılar.
Sonraki
bu şekilde Jön Türkler ismini alacaktır sonradan. Abdülhamit Han bütün bu olaylarla birlikte kendisi tabii ki Meclis-i Mebusan'ı feshetmekle bütün kanunlardan, kanuni esasiden vazgeçtiğini de söylemiyordu. Yani yenilikler yapacağı taahhüdünde bir taraftan da bulunuyordu. Önceki yeniliklere sadık kalacağını, yani Osmanlı Devleti'nin yenilikçi yapısından vazgeçmediğini ifade ediyor. Buna dair fermanlar ve duyurular, demeçler vererek sadece bu savaş gerekçesiyle konunun güvenlik açısından son noktaya geldiğini ifade ediyordu. Gerçekten de Meclis-i Mebusan'daki azınlık milletvekillerinin muhalif tutumları Osmanlı Devleti'nin güvenliği açısından, askeri güvenliği açısından çok büyük bir tehlike arz etmişti. Neticede Rus ordusu İstanbul önlerine Yeşilköy'e kadar ilerlemiş ve Osmanlı Devleti bütün Balkan topraklarının ezilip geçildiği, çok büyük sosyal sorunlarla da mültecilik meselesiyle de yüzleşmek zorunda kalmıştır. Gerek Dobruca Deliorman bölgesinden, Romanya'dan, gerekse Bosna Hersek'ten başlayarak Makedonya-Kosova hattından, bütün bu bölgelerdeki isyan ve kargaşa ortamında kaçarak Anadolu'ya, bir şekilde başkente ya da Rumeli'nin çeşitli güvenli istasyonlarına sığınmakta olan göç dalgası 93 harbi veya 93 göçmenleri diyebiliriz.
Hocam 93 deyince 1893 sanılmasın, bu hicri yani, takvime
tabii,
göre. Evet.
Hicri takvime göre 1293 yıl olduğu için 93 harbi deniliyor. 1877-78 harbinin neticesinde Osmanlı Devleti sosyal bakımdan büyük bir bunalım, çöküntü yaşamak zorunda kalacaktır. Elbette bu göçle ilgili sorunları çok detaylı biliyoruz. Mesela Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin İstanbul'daki bütün camileri doldurduğunu, Ayasofya dahil, yani en büyük ulu cami başta olmak üzere Sultanahmet ve Ayasofya'nın içerisinde günlerce yaşayan binlerce insanın orada ev gibi oraları kullanarak sığınmak zorunda kaldığını biliyoruz. Yani bütün mabetler, devletin kurumları artık yatakhane haline gelmişti. Ve artık kamu binaları da göçmenlere sığınağı olarak açılmıştı.
Hocam
böyle
ondan
bir,
3-5 sene önce
bir zorluk yaşıyordu.
Ondan
yani
3-5 sene önce de bu sefer Kafkas göçü var. Kafkasya'dan gelenler var.
Kafkasya'dan gelenler de evet. Anadolu'da ve Karadeniz'in limanlarında, hatta İstanbul'da çok büyük bir nüfus yığılmasına sebep oluyordu. Açıkçası bu sosyal buhranlar içerisinde Abdülhamit Han'ın tabii ki ekonomik çöküntüyü de toparlayacak önemli kararlar almak zorunda kaldığını söyleyebiliriz. Yabancı devletlerle yapılan bir takım borç anlaşmaları dikkatimizi çeker. Tabii borçların yapılandırılması ve ödenmesiyle ilgili planlar ortaya koymuştur Abdülhamit Han. Neticede biz bu borcu ne zamana ödeyeceğiz, nasıl ödeyeceğiz, borç ne zaman bitecek ve mali sistem üzerindeki kendi düşüncesi ve tabii ki devlet adamlarından da görüş alarak ortaya koymuş olduğu öneriler, çözüm önerileri dikkatimizi çeker. Yerli bir ekonomi modelini önemsediğini anlıyoruz Abdülhamit Han'ın. Bu çerçevede yabancı borçlarla ilgili kesin bir plan yapmak istemiştir. Yani Osmanlı Devleti'nin borçlarla nereye kadar gideceğinin tartışıldığı bir takım meclisler ve toplantılar yaptığını biliyoruz Abdülhamit Han'ın. Neticede 1881 yılında Duyun-u Umumiye İdaresi ismiyle bir bakanlık düzeyinde nezaret kuruldu. Bir idare kuruldu. Bu idare ile birlikte başta Fransa, Prusya gibi ülkeler olmak üzere Avrupa devletlerinin, İngiltere'nin borçlarının yapılandırılması esasa bağlandı.
Hocam bu konuda çok tartışma var, çok yayın var. Ben sizin görüşünüzü, ya önemli burası. Bu Duyun-u Umumiye'yi ne diye tanımlıyorsunuz siz?
Duyun-u Umumiye Genel Borçlar Bakanlığı gibi bir anlam taşıyor. Yani Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kuruluş amacı düzensiz olan borçların devlet tarafından kontrollü, planlı ve takipli hale getirilmesi amacıyla, yani aslında iyi bir niyetle
hocam devletin gelirlerine el koyma durumu söz konusu.
Öbüründe zaten tamamıyla dağınık olduğu için borçların nereye gittiğini, nasıl ödeneceğini ve sonunu görmüyorsunuz. Duyun Umumiye planlı olarak bir şeyin başını sonunu görmek, yani mali bir plan yapmak amaçlı kurum. Dağınık olarak elde tutulmaya çalışılan veya ne kadar, ne zaman biteceği belli olmayan borçların yerli bir idare eliyle kontrol edilmesi amacıyla ortaya çıkmış ama sonradan başka şekillere dönüşmüş bir müessese olarak değerlendirilebilir. Yani biz Duyun-u Umumiye'nin borç alıp verme meselesini bir düzene bağladığını söyleyebiliriz. Tabii bu arada şunu açıkça görüyoruz. Abdülhamit Han devletin teknik ve üretim mekanizması açısından yenileşmesine dair başlangıçta bazı endişeleri vardı ama girişimlerini artırmaya başlamıştır. Bunlardan birisi Hicaz Demiryolu meselesi, Bağdat, İstanbul, Hicaz ve Basra Demiryolu projesidir. Bu uygulanmıştır ve açılmıştır. Çok önemli bir projeydi. Osmanlı Devleti'nin özellikle İstanbul'un Medine Mekke'ye kadar, Basra ve Bağdat'a kadar olan Şam ve Halep'e kadar bütün bu hatların açılmasıyla ilgili projesidir. Nitekim biz...
Hocam projenin... Hicaz Demiryolu konusunda da biliyorsunuz tartışmalar ve...
Şimdi günümüzde bile devam ediyor. Evet, devam yani ediyor bilinen yani. Bir şey. Çünkü günümüzde de bölgedeki sorunlar sürekli yenilendiği, devam ettiği için.
Gül hocam tarihte bugün bölümümüzü dinleyicilerimize duyuralım az sonra. Ondan sonra devam edelim. Tarihte bugün köşemizdeyiz. Tarihte bu hafta köşemizdeyiz. Yani neler olmuş şöyle kısaca bakalım hocamızla birlikte. 17 Şubat 1926'da Medeni Kanun kabul ediliyor. Burada işte kişilik, aile, miras, eşya hukuku, laik hukuk yerine geçiyor. Medeni Kanun önemli. 18 Şubat 1451'de Fatih Sultan Mehmet tahta çıkıyor hocam. İşte Türk tarihinin bir
ikinci defa tahta çıkıyor. Evet hocam. Ve tabii ki ikinci defa tahta çıkışı babasının vefatı üzerine, devlet adamlarının daveti üzerine Edirne'de gerçekleşir. Osmanlı Devleti'nin başkenti o tarihlerde 1451 yılında Edirne'ydi. Ardından da iki yıl içerisinde yapmış olduğu hazırlıkla İstanbul'u Edirne'den hareket eden ordusuyla birlikte fethedecektir. Dinleyicilerimiz şunun çok iyi farkında olmalı. İstanbul'un kuşatılması Rumeli'den olmuştur. Anadolu'dan değil.
Evet.
Yani özellikle onu belirtmemde yarar var.
Yine aynı tarihte yani 18 Şubat 1850'de Islahat Fermanı yayınlanıyor. Onu yakın programlarımızda Güray Hocamız bizlere ayrıntılarıyla aktardı. 1878'de de 18 Şubat 1878'de de 2. Abdülhamit Han meclisi kapatıyor. Onu da az önce Güray Hocamız söyledi. Meşrutiyeti sonlandırıyor. Ve 19 Şubat 1915, bu da yine çok önemli bir tarih değerleri gibi, Birinci Dünya Savaşı Gelibolu Muharebeleri başlıyor. Çanakkale'ye yapılan saldırı İngilizlerin denizden yaptıkları bu saldırı da püskürtülüyor. Hocam biz devam edelim. Tarihteki ve bu haftaki gelişmeler bunlar. Şimdi bu ekonominin toparlanması anlamında düğün umumiye kuruldu tamam hocam ama ondan sonra ordu ve savunma sanayi ve bayındırlık hareketleri önemli. Bütün bu yenileşme hareketlerinin altında da eğitim yatıyor. Eğitime ne kadar önem verdiğini açtığı okulları geçen programda söylemiştiniz. Hocam şimdi savunma sanayi ve bayındırlık konuları var. Sultan II. Abdülhamit
öncelikle bu günlerle ilgili bir açıklama yapalım. Hocam. Ondan sonra konuya devam ederiz. Gelibolu muharebeleri Mart ayında özellikle baktığımız zaman deniz muharebelerinin zaferle neticelenmesi, kara muharebelerinin de aynı şekilde akabinde Nisan ayında birbiri ardınca zaferle neticelenmesi, Çanakkale muharebelerinin başlaması anlamına geliyor. Çanakkale muharebeleri bir yıla yakın sürmüştür. Yani onu özellikle belirtmemde yarar var. Neticede 18 Şubat tarihinden başlayarak İstanbul'un işgali ve Osmanlı Devleti'nin tamamıyla batılı devletler, itilaf devletleri tarafından el konulması harekatı, işgal edilmesi harekatıdır. Başkentin hedefe alındığı bir harekattır. Bu harekat sırasında başından sonuna kadar vatan savunmasında şehit düşmüş olan bütün şehitlerimizi ve tabii ki yaralanmış veya bir şekilde kahramanlıklarını, savaştaki görevlerini yerine getirerek sonradan vefat etmiş olan gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.
Allah rahmet eylesin hocam.
Bunun sadece 18 Mart'ta anılması değil de bütün savaşın safahatı içerisinde Şubat ayından başlayarak Aralık ayına kadar devam eden çok uzun bir savaş periyodu olduğunu, bir cephe olduğunu, Çanakkale cephesinin bilinmesinde yarar görüyorum. Biz tarihçilerimiz içerisinde Çanakkale muharebelerinin apayrı bir yeri vardır. Şubat ayında, kış ayında başlıyor. Bahar ayının o dumanlı, yağmurlu, nemli, rutubetli Ege Akdeniz ikliminin şartları içerisinde çok zor şartlarda, hastalıklarla bir taraftan boğuşurken, bir taraftan coğrafyanın şartlarıyla mücadele ederken, diğer taraftan da savaşla karşı karşıya olan bir ordu var. Gerçekten Çanakkale Muharebeleri ile ilgili vaktimiz olduğunda ileride,
önümüzdeki
yeri geldiğinde görüşeceğiz ama özellikle dinleyicilerimize şimdiden bu hassasiyetimizi vurgulamak istedim.
Evet hocam, yenileşme hareketlerine devam edelim. Bayındırlık ve savunma sanayi özellikle önemli hocam. Buyurunuz.
Abdülhamit Han yenilikçi bir hükümdar. Tabii yetişmesi, dünyadaki gelişmeleri takip etmesi, bir mekanizma kurarak bunu yapmaya çalışması söz konusu. Onun meclisi mebusanı ve kanuni esası ilave etmesi pek istenen bir şey değildi. Özellikle onu ilan etmek isteyenler tarafından istenen bir şey değildi. Yabancı devletler, konsoloslar Osmanlı Devleti'ne bu konuda uyarılarda bulundular. Ancak tabii ki mesele bu değildi. Mesele Rus çağrılığıyla yapılan savaş ilanına meclisin karar verememesiydi. Ve Abdülhamit Han hukuken yetkisini kullanmak zorunda kaldı ve kullandı. Kendisinin daha önceden yerinde sözünde bulunmadığıyla ilgili eleştirilere maruz kalmaya bu tarihten itibaren başlandığını söyleyebiliriz. Artık ona mutlakiyetçi hükümdar, yok baskıcı hükümdar vesaire gibi lakaplar, çeşitli lakaplar basın yayın organları üzerinden ve çeşitli mekanizmalar, toplantılar üzerinden yapılmaya başlandı.
Hala devam ediyor.
Osmanlı Devleti bu tarihlerde bir takım iç isyanlarla meşgul bir taraftan ve bu iç isyanları bastırabilecek çeşitli hukuki, fiili ve askeri güvenlik tedbirleri almak zorunda kalacaktır. Bu isyanların çıktığı yerler başta Balkanlarda ama sonradan Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de bu isyanlar özellikle Doğu Anadolu merkezli olarak ateşlenmeye başladı. Ve özellikle halkının çoğunluğu Müslüman olan, toplumu Arap olan, Arap kökenli Müslüman ahalinin bulunduğu yerlerde de isyan çıkarmak amaçlı bir takım faaliyetlerin ortaya çıkarılmaya çalışılması Abdülhamit Han'ı bu konuda da tedbir almaya itmiştir. Nitekim Hicaz Demiryolu projesinin en önemli amaçlarından birisi Doğu Akdeniz'in ve özellikle İslam aleminin Osmanlı'ya olan merbutiyetinin, bağlılığının daha güçlü bir şekilde ulaşım ağlarıyla bağlanmasıydı. Nitekim şöyle bir şeyi hemen belirtelim. Afrika işlerine kadar, Kuzey Afrika, Fas bölgesine kadar olan sahada Abdülhamit Han sıkı bir güvenlik ağı kurmak amacıyla teknolojik bir reform yaptı.
Ne gibi hocam?
Telgraf. Çok önemli bir yeniliktir. Elektrik ve telgrafın Osmanlı devlet teşkilatı içerisinde kamu kurumlarında kullanılmaya başlaması bu tarihlerde görülür. Osmanlı Devleti'nde işte o telgrafın tellerine kuşlar mı kondu dediğimiz o bestelerin ortaya çıkışı telgraf tellerinin deniz altından ve kara parçası üzerinden açıktan ve kapalı şekilde çekildiği pek çok bölge vardı. Osmanlı topraklarından Afrika'ya kadar, Sudan'a, Nijerya'ya kadar telgraf telleri çekilmiştir. Balkanlardan Anadolu'ya, Hicaz'a telgraf telleri çekilmiştir. Telgraf yoluyla mesela bir örnek verelim. Mehmet Akif Hicaz yolculuğu sırasında Çanakkale Harbi'ni takip ediyordu ve Çanakkale Destanı'nı o yolculuk sırasında yazdı. Yani yanında Kuşçubaşı Eşref Bey vardı ve telgraf aracılığıyla bunu gönderiyordu. Yani yazılarını yer yer postayla, yer yer de telgraf aracılığıyla takip ederek telgraf hanenin başında olaylardan haberdar olarak sanki savaşı yaşamış gibi bir şiir yazıyor. Bu kadar ki ruhu Çanakkale'de, bedeni olmasa da böyle bir duygusallığa ve yaşanmışlığa sahip kişilik, şair ruhlu bir kişi Mehmet Akif. Yani telgrafın gittiği yerleri anlatırken bir örnek de verelim. Mesela Antalya bugün Patara çok tarihi arkeolojik bir sit alanıdır. Patara Abdülhamit Han zamanında telgrafın çektirildiği bir yerdir. Telgraf nereye çekildi Patara'dan? Deniz yoluyla Güney Afrika'ya kadar çektirildi. Yani Afrika'nın bütün sahasını düşündüğümüz zaman Osmanlı Devleti'nin Abdülhamit Han zamanında koskoca bir kıtanın her tarafına ulaşan bir ağ kurduğunu görüyoruz. Güney Afrika'ya kadar ulaşan haberleşme ağını Japonya'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Anadolu'ya, İstanbul'a kadar ulaştıran, Bosna'dan Bakü'ye ulaştıran bir telgraf sistemi. Gerçekten bu baktığınızda her türlü silahın üzerinde bir güçtür. Yani haberleşme ağını yenilemiştir Abdülhamit Han. Haberleşme ve güvenlik ağını birleştirmiştir ve yenilemiştir. Dikkat ederseniz Mondros Mütarekesi'nde konulan maddelerde haberleşme ağlarını hemen Osmanlı Devleti teslim etsin diyor. Yani Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonrasında ateşkes anlaşması olarak imzaladığı Mondros Mütarekesi'nin en önemli maddelerinden birisi ordunun terhisi ve ardından haberleşme ve ulaşım vasıtalarını teslim edilsin diyor. Neden? Çünkü biliyorlar ki haberleşme vasıtaları dünyanın her yerine ulaşan bir ağdır Osmanlı Devleti için ve bunu veren bir devlet artık bütün güvenlik ağlarını da teslim etmiş olacaktı. Neticede Abdülhamit Han bu sistemi çok güçlü bir şekilde kurmuştur ve ordunun yeniden yapılandırılması, askerlik nizamnamesinin kurgulanması, Abdülaziz dönemindeki temel esas korunmakla birlikte harp okullarının sayısının artırılması ve harbiye yatılı mekteplerindeki sınav sisteminin güncellenmesi, ders müfredatlarının güncellenmesi söz konusudur. Sanayi Nefise Mektebi açılmıştır, mühendislik okulları açılmıştır. Ziraat Mektebi yenilenerek açılmış ve sayıları çoğaltılmıştır. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde uygulamalı ziraat çiftlikleri kurulmuştur. Bugün Anadolu'nun çeşitli büyük şehirlerinde bulunan en eski tarihi liselerin hangi zamanda kurulduğuna baktığınız zaman tarih olarak 1880'leri görürsünüz. Neden? Çünkü Abdülhamit Han bunları rüşdi olarak veya idadi olarak açmıştır. Önceki bir dönemin kendi içerisinde devamıdır ama eğitim reformu açısından Abdülhamit Han zamanı bir eğitim seferberliği dönemidir diyebiliriz. Özellikle sanayi ile ilgili mekteplerin kurulması açısından baktığımızda Abdülhamit Han'ın dönemini diğerleriyle kıyas almayacak derecede güçlü bir eğitim ağı kurmuş olarak karşımızda görüyoruz.
Hocam ordunun silahlanması konusunda elimizde kaynaklar veriler mutlaka.
Tabii evet. Zaptiye teşkilatı yenilenmiştir. Ardından bir hususu özellikle belirtelim. Modern anlamda ordunun kılık kıyafetinden bütün teşkilatı, karakol sisteminin ortaya konulup yenileşmesi gerekmiştir ve iskan faaliyetlerinin artırıldığını görüyoruz. Özellikle Yörük, Göçmen, Türkmen ahalisinin iskan faaliyetlerinin devam ettiğini görüyoruz.
Yüzyıllardır hocam
o ve zaten. Bu evet. Faaliyetler özellikle Güneydoğu Suriye sahasında, Irak'a kadar olan bölgede aşiretlerin yerleştirilmesi ve kayıtlarının, tapu kayıtlarının tutturulması iskan politikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Abdülhamit Han bunları çok bilinçli yapıyordu ve ordu askeri düzen içerisinde yapılıyordu. Toprak kanunlarını da buna göre çıkartıyordu. İç isyanlar bu sebeplerle de çıkmıştı aslında baktığımız zaman. Aşiretlerin bir kısmı isyan etmek gibi bir cürete de
hocam Cumhuriyet dönemine de sarkıyor. Şimdi bir zamanı programlarımız gelirse o evreye konuşuruz burada. Bu Tunceli isyanı da tamamen devlete asker vermemek, tapu kayıtlarını kabul etmemek gibi bir aşiretin, isyancı bir aşiretin iktisadi davranışına dayanır. Başka da hiçbir şeye dayanmaz. Onu da söyleyeceğiz. Güray Hocam yalnız zamanımızı yavaş yavaş dolduruyoruz.
Yani özellikle Abdülhamit Han zamanındaki iç isyanlar ve bunlarla ilgili dünya basınında çıkan olayları dikkatle izlemek lazım. Bir konuyu özellikle belirtmemizde yarar var ki Osmanlı Devleti ile ilgili bu dönemde Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu iç güvenlik tedbirlerinin tamamında hukuki bir zemin takip edildiğini söyleyebiliriz. Yani kendi içerisinde Osmanlı Devleti bir takım devlet hukukuna, yazılı hukuka göre, kanunlara göre işliyordu. Ve bu kanunlar çerçevesinde hareket etmiştir. İskan politikasını da buna göre yapmıştır. Ve gerekçeler oluşmadan hiçbir zaman bir zor veya askeri güç kullanmamıştır diyebiliriz. İç isyanlar zaten anayasayı ve kanunları tanımama anlamına geldiği için tamamıyla Osmanlı Devleti'nin kendi iç güvenliğini sağlamak amaçlı bir takım askeri tedbirler almasını zorunlu kılıyordu.
Bir haftalık bir virgül atacağız değerli dinleyicilerimiz. Konu başlıklarımız çok döneme ilişkin. Haftaya devam edeceğiz ama süremizi doldurduk. Bu hafta hocam kitap kazanan dinleyicimiz Almanya'dan Derviş Ahmet Baş. Uzun zamandır diyor arayamadım. Başta hocamız olmak üzere bütün ekibe selam ve saygılarımı iletirim diyor. Derviş Ahmet Baş adlı dinleyicimiz hocam sağ olsun. Evet,
biz de çok selam söylüyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Derviş Ahmet Bey'e hayırlı olsun diyorum. Osmanlı Devleti'nde Şikayet Mekanizması adlı eseri hediye ediyoruz. Tebrik ediyoruz.
Ahmet Bey güle güle okuyun bu güzel kitabı. Hocam bir de Hollanda'dan Türker Öztopçu aradı. Kitap Allah Allah hala eline geçmemiş. Eğer önümüzdeki haftada ulaşmamış olursa diyor Neslihan, başka yeni bir kitap daha göndereceğim kendisine. Güle güle okusun dinleyicimiz de hocam ama ulaşır kitabı eline.
Tabii ulaşamamış olan kitap önemli bir eserdir muhtemelen. Onu da temin ederiz kendisine. Eğer konusunu tespit edersek Neslihan Hanım'dan bunu da rica edelim.
Mutlaka eline ulaşırsa en Türker Öztopçu'nun
sağ olsun. Ya da daha değerli bir eseri hediye ederiz. Evet. Meraklanmasın Türker Bey'e. Selamlar.
Bitirdik süremizi değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, sağ olunuz, ayağınıza sağlık, eksik olmayınız Güray hocam.
Sizler sağ olun, var olun arkadaşlar.
Değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Tarihinin izinde.